Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde epey trajik bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Bugün hiç uzatmadan direkt olayımıza geçeceğim. Çünkü bugünkü konumuz birkaç parttan oluşuyor ve biraz karışık gelebileceği için de zaman zaman hatırlatmalar yapacağım ekstradan. Bölümün çok uzun olmaması adına sohbet kısmını es geçiyorum bu bölümlük. Bugünkü ilk yolculuğumuz Minnesota'ya olacak. 1800'lerin son yarısına gideceğiz. Yani epey eskilere çeviriyoruz yönümüzü bugün. Bahsi geçen senelerde bu eyaletin ileri gelen ailelerinden birinde Claire isminde genç ve güzel bir kadın ailenin küçük kızı olarak hayatına devam ediyor. Clara oldukça zeki bir kadın ve o dönemin eğitimli ve zengin ailelerinden birinin çocuğu olmasından dolayı zekası ve yetenekleri neyse ki boşa gitmiyor ve kendisi dönemin ilk kadın öğrencilerinden biri olarak üniversite eğitimi almaya başlıyor. Clara'dan bahsetmek isteme nedenim de biraz bu esasında. Kendisi bahsi geçen üniversitenin ve o dönemin üniversiteden mezun olan kadın öğrencilerinin ilk 7'sinden biri. Yani ilk 7 öğrenciden, ilk 7 kadın öğrenciden biriymiş üniversiteden mezun olan. Elbette demin de söylediğim gibi 1800'lü yılların ileri gelen ve eğitimli ailelerinden birine de mensup olunca eğitimine önem verilmiş genç kadının. Kendisi üniversiteyi dereceyle bitiriyor ve sanat diploması alıyor. Devamında da öğretmenlik yapmaya başlıyor lisansını bitirdiği alanla alakalı. Yani aslında o dönem şartları düşünülecek olursa üniversite eğitimi almış ve çalışıp kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak epey kıymetli bir şey yapıyor. Bu esnada da birkaç sene önce üniversite eğitimi esnasında tanıştığı ve aşık olduğu Chester'la mektuplaşmaya devam ediyor. Chester de genç kadının zeka ve yetenekleriyle uyumlu becerilere sahip. Kendisi bir avukat ve aynı zamanda 1800'lerin en yetenekli yatırımcılarından, bu şekilde bahsediliyor kendisinden. Epey zeki bir adam olduğu biliniyor. Haliyle bu ikili o dönemin öne çıkan kişilerinden ve bu durum onlara müthiş bir zenginlik olarak geri dönüyor. Aynı zamanda elbette zengin ailelere de mensuplar, yani aileden gelen bir zenginlikleri de var. Clara'nın öğretmenliğinin 3. senesinde çift artık daha fazla uzak kalmak ve mektuplarla haberleşmek istemiyor ve evlilik kararı alıyorlar. Evlendikten sonra tıpkı kendi ebeveynlerininki gibi oldukça güzel ve keyifli bir hayatları oluyor. Maddi anlamda zaten çok rahatlar. Bunun haricinde kafa yapıları da birbirlerine epey uygun. O dönem için üniversitede tanışıp ardından sevgili olmak, yani aslında severek evlenmek pek de sık karşılaşılan bir durum değil sizin de tahmin edebileceğiniz gibi. Daha çok aileler çocukları birbirine uygun görüp evlilik kararı veriyor bu zamanlarda. Ancak Clara ve Chester'ın durumları farklı, demin de anlattığım gibi. Haliyle epey sağlıklı bir evlilikleri oluyor diyebiliriz. Sene 1908'de Chester ve Clara kendilerine bir konak yaptırıyorlar. Burası oldukça büyük, böyle filmlerde görebileceğimiz türden bir ev. 38 odalı ve toplam 89 bin metrekare bir yerden söz ediyoruz. Hatta filmlerde görmekte pek kolay olmayabilir aslında böyle bir evi. Instagram'da fotoğrafını paylaştığımda hayran kalacağınıza eminim gerçekten. Elbette ev müthiş bir zevkle döşeniyor. Her şey oldukça güzel. Bu tatlı çift bir süre sonra evliliklerini birkaç çocukla taçlandırıyorlar. Ancak bizim hikayemizin başrollerinden biri, çiftin 1894 senesinde Minnesota'da dünyaya getirdikleri kızları Elizabeth. Haliyle diğer çocuklardan söz etmeyeceğiz. Şu ana kadar anlattıklarımız da Elizabeth'in ailesini tanımak için de elbette. Tahmin edebileceğiniz gibi bu eğitimle ve dönemin ileri gelen ailelerinden birinde dünyaya gelen Elizabeth de şanslı çocuklardan oluyor ve oldukça güzel bir eğitim alıyor. Kendisi başarılı ve hırslı bir kadın. Aynı zamanda da oldukça sevecen ve alçak gönüllü. Bu arada bu aileyle alakalı olarak herkesin, yani onların yanında çalışmış veya onlarla bir şekilde tanışıp dostluk kurmuş kişilerin söyledikleri, kesinlikle bu insanların o zenginlik içerisinde çok alçak gönüllü oldukları. Zannediyorum ki bunun sebebi eğitimli olmaları ve sonradan görme olmamaları. Kolay yoldan çok para kazanan insanları görüyoruz çünkü oldukça itici oluyorlar çoğunlukla. Ancak burada aile genel olarak köklü bir aileden geldiği ve özellikle de insana saygı konusunda çok duyarlı oldukları için böyle bir durumları yok. Hatta anne Clara birçok gönüllü kurumda çalışmasıyla ve yaptığı yüksek bağışlarla tanınıyor. Bir zaman sonra henüz çok gençken Chester ölüyor ne yazık ki. Clara hem çocuklarıyla ilgilenmeye devam ediyor hem de kendi işlerini büyütmeye devam ediyor. Oldukça başarılı bir kadın yani. Eşinin ölmesi onu yalnızca manevi olarak yıpratıyor. Bunun haricinde hayatının sonu gelmiş gibi davranmıyor, yaşamaya devam ediyor. Çocuklarını okutuyor dediğim gibi ve bir süre sonra kendisi de hayata gözlerini yumuyor. Elbette oldukça başarılı ve iyi kalpli bir kadın olarak uğurlanıyor. Elizabeth aldığı üniversite eğitimi sonrasında hemşire diploması almış durumda. Kendisi de çalışıyor ve kaybetmiş olduğu annesi gibi güçlü ve başarılı bir kadın olarak anılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Elizabeth ve kardeşleri fotoğrafını paylaşacağım konakta birlikte yaşıyorlar. Ancak zamanla diğer kardeşler evlenerek başka evlere yerleşiyor ve evlenmemiş olan Elizabeth bu koca konakta tek başına kalıyor. Yani eminim ürkütücü bir durumdur. Gerçi o alışmış olduğu için ürkütücü gelmemiştir muhtemelen ama ben kendimi tek başıma 39 odalı bir konakta, özellikle de böyle hava karardıktan sonra hayal edemiyorum gerçekten. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama böyle beni biraz korkuttu bunu düşünmek bile. Dediğim gibi kendisi yalnız kalıyor ancak evlenmek gibi bir önceliği de yok. Fakat kendisi annesinin annelik duygusuna hayran olarak büyümüş bir çocuk. Haliyle anne olmak gibi bir isteği var. Bu noktada biyolojik anlamda anne olmasına gerek olmadığına karar veriyor ve o dönem için pek de alışık olunmayan bir şey yaparak çocuk evlat ediniyor. 1932 senesinde evlat edindiği bu çocuğun ismi Marjorie. Bu çocuğu büyük bir sevgiyle büyütürken yaklaşık 3 sene sonra 1935'te de Jennifer adındaki ikinci çocuğu evlat ediniyor. Bu arada ufak bir es vereyim. O dönemde neden bu durumun çok da alışık olunmayan bir şey olduğuyla alakalı konuşayım. Asıl sebep birçoğunuzun da tahmin edebileceği üzere miras. Özellikle bu gibi zengin ailelerde kendi soylarından olmayan çocukların evlat edinilmesi durumunda bu mirasa ortak olacağı bilindiği için bu duruma pek de sıcak bakılmıyor. Ancak bu ailede Elizabeth'in evlat edindiği iki çocukla alakalı böyle bir sorun yaşanmıyor. Tekrar etmek gerekirse ilk evlat edinilen çocuk Marjorie, diğeri ise Jennifer. Çocuklar büyümeye başladığında Jennifer çok uyumlu davranırken ilk evlat edinilen çocuk olan Marjorie de bazı farklılıklar sezmeye başlıyorlar. Hem Elizabeth bu durumu fark ediyor hem de etraftaki çalışan insanlar. Jennifer sosyalleşirken, oyunları oynarken veya insanlarla bir şekilde iletişim kurmaya çalışırken Marjorie odasında saklanmayı tercih ediyor. Kendisi durmadan bir şeyler istiyor ve o şeye sahip olduktan sonra da ona olan tüm ilgisini kaybederek yeni bir şey istiyor. Bu durum elbette can sıkıcı ancak herkesi asıl ürküten durum Marjorie 10 yaşına bastığında gerçekleşiyor. Kendisi bu defa bir at istediğini söylüyor. Zaten tahmin edebileceğiniz gibi kocaman bir alanları var at binebileceği. Bunun üzerine Elizabeth de küçük kızın atı besleyip gezdirme gibi sorumlulukları almasının onun adına iyi olabileceğini düşünüyor. At alınıyor, konağa getiriliyor ve elbette her zamanki gibi Marjorie ona olan ilgisini kısa sürede yitiriyor. Ancak bu defa bir canlı söz konusu olduğu için sorumluluğundan kaçması o kadar da kolay değil. Yani kendisine alınmış ve kenara atılacak bir oyuncaktan söz etmiyoruz, bir attan söz ediyoruz. Bir gün bahçenin ve hayvanların bakımlarıyla ilgilenen görevli küçük kızı atına yemek yedirmeye çalışırken görüyor ve kendisi atı henüz yeni beslemiş olduğu için onu uyarma ihtiyacı hissediyor. Ona seslenerek atın aç olmadığını söyleyince kız elindeki yem sepetini düşürüyor böyle hani o anda sıçradığı için ve çalışan kişi sepetin içerisinde yemle karıştırılmış beyaz bir toz görüyor ve ne yazık ki koklayınca da bunun bahçede kullandıkları zehir olduğunu anlıyor. Elbette dehşete düşüyor çünkü ufacık bir çocuğun atın sorumluluğunu istemediği için onu zehirlemeye çalışması pek de normal bir durum değil tahmin edebileceğiniz gibi. Bu durum hemen Elizabeth'le paylaşılıyor ve kendisi Marjorie'yi alarak bir psikiyatriste götürüyor. Bu noktada eğitimli bir kadın olduğu için oldukça şanslı ve Marjorie hastanede kontrol ediliyor ve kendisine bir süre sonra da sosyopat teşhisi koyuluyor. O dönemde küçük kıza durumuna uygun ve onu yatıştırabilecek ilaçlar veriliyor ve bir dönemde sahiden bu ilaçların etkisiyle sorunsuz bir şekilde yaşıyor. Devamında okulla alakalı yaşadığı sorunlar nedeniyle yatılı bir okula gönderiliyor. Ancak ne yazık ki burada ilaçlarını almaya ikna edilemiyor ve okul içerisinde sürekli sorun çıkarması ve öğretmenlerinin de onunla baş edemediklerini söylemesi üzerine evine geri gönderiliyor. Ne yazık ki evde de kendisini kontrol edebilmek pek kolay değil, ancak ilaçları konusunda daha temkinli davranılabiliyor. Bu sayede genç kadının davranışları da biraz daha stabil hale geliyor. Devamında da Dick isminde bir adamla tanışıyor ve ikili evlenme kararı alıyorlar. Elbette Elizabeth çok mutlu, çünkü sosyopat teşhisi almış olan kızının da artık normal bir hayatı olabileceğine inanıyor. Onlara lüks bir ev alıyor. Bu lüks evi kızının istediği tüm eşyalarla dayıyor, döşüyor. Böylece Marjorie evlenerek konaktan ayrılmış oluyor. Aynı şekilde yakın bir zaman içerisinde evin uyumlu çocuğu Jennifer da evlenerek evden ayrılınca Elizabeth tekrar koca konakta tek başına kalıyor. Hem de bu defa hasta ve yaşlı bir kadın olarak, ne yazık ki. Bu bölümde çok fazla kafa karıştırmamak adına flashback yapmayacağız, ama minik bir yolculuğumuz daha olacak. Aynı eyaletin biraz daha sakin ve sessiz bir kasabasına gideceğiz ve eşiyle birlikte huzurlu bir hayat sürmekte olan Velma ile tanışacağız. O sıralar Velma 50'lerinin başında ve emeklilik hayalleri kuruyor. Aslında durumu emeklilik için uygun, ancak son bir iş daha alıp biraz daha para biriktirmek istiyor. Ardından da çalışma hayatını sonlandıracak ve keyfine bakacak. O esnada sene 1976. Kendisi hemşire bu arada. Ve kendisi bir arkadaşının vesilesiyle bir hemşire grubuna katılmak için başvuruda bulunuyor. Bu grup zengin ve yaşlı bir kadının kronik rahatsızlıklarından dolayı bakımını üstlenmiş durumda. Evin içerisi bildiğiniz hastane gibi işliyor ve tahmin edebileceğiniz gibi bu yaşlı kadın da Elizabeth. Kendisi tekerlekli sandalyede ve ellerinden birini de kullanamaz durumda. Yaşadığı bir rahatsızlık var zannediyorum ve kaslarını bu şekilde etkilemiş. O esnada 82 yaşında olan yaşlı kadın bakıma muhtaç ve maddi durumu epey iyi olduğu için bakımını üstlenen gece ve gündüz hemşireleri var. Velma'nın başvurduğu iş de tam olarak bu. CV'si incelenen Velma işe kabul ediliyor ve gündüz çalışan hemşirelerden biri olarak bu ekibe katılıyor. Kendisi Elizabeth'le tanışınca onu gerçekten çok seviyor. Hem meslektaş olmalarının verdiği yakınlık, hem de Elizabeth'in sevecenliği Velma'yı da kısa sürede Elizabeth'e yakınlaştırıyor. 50 ve 82 yaşlarındaki bu iki kadın sahiden de çok iyi dost oluyorlar. Velma her akşam mesai bitimi eve döndüğünde eşine Elizabeth'i anlatıyor. Onun alçak gönüllülüğünden ve zarafetinden söz edip duruyor. Konakta sıradan bir gün nasıl geçiyor? Kısaca bundan bahsedelim isterseniz. İlk olarak sabahın erken saatlerinde eve gelen gündüz hemşirelerinin görevi devralmasıyla gece nöbette olan hemşire konaktan ayrılıyor. Ardından Elizabeth'in kahvaltısı veriliyor, tıbbi kontrolü yapılıyor, bakımları yapılıyor. Devamındaysa hemşirelerin işi yok gibi bir şey gerçekten. Elizabeth'le bahçede dolaşıyorlar, birlikte çay içiyorlar, sohbet ediyorlar. Çalışanların hepsi Elizabeth'i gerçekten çok seviyor. Özellikle kültürel birikimi de düşünüldüğünde beraber çok keyifli zaman geçirdiklerine ben de eminim. Araya girmeden edemedim bu noktada, çünkü ben de sahiden çok severim özellikle yaşça ileri ve kültürel birikimi yüksek insanlarla sohbet edebilmeyi. Bunu sahiden inanılmaz doyurucu buluyorum. Hem de anlattıkları dönemleri yaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi onları dinlerken. Yakın zamanda tam da bu şekilde olan bir yakınımızı kaybettik ve elbette onun için çok üzgünüz. Bu nedenle sizlerin de böyle tanıdıklarınız varsa çok da geç olmadan sohbet etme şansına erişin sizler de demeden edemedim açıkçası. Olayımıza devam edecek olursak, gün içerisinde dediğim gibi hemşireler ve yaşlı kadın kaliteli vakit geçiriyorlar ve ardından da akşam mesaisi için nöbetçi hemşire geri geliyor ve gündüzcüler eve gidiyorlar. Evdeki genel düzen bu şekilde yani. Özellikle sonradan aralarına katılan Velma ile ciddi bir yakınlığı var Elizabeth'in, daha önce de belirttiğim gibi. Ancak bir süre sonra eve Elizabeth'in kızı Marjorie misafir oluyor ve bunun üzerine Velma bahsi geçen kadınla alakalı bir sorun olduğunu anlıyor. Gündüzcü olan hemşire arkadaşları bu kadının geldiğini gördüklerinde geriliyorlar ve ondan hoşlanmadıkları her hallerinden belli gerçekten. Kadının küstah tavrı Velma'yı da rahatsız ediyor, çünkü işveren Elizabeth asla böyle birisi değil ve bu kadın da onun işvereni değil. Ancak gelir gelmez hemşireleri hizmetçisi gibi kullanmaya başlıyor, emirler yağdırıyor, bağırıyor onlara. O noktada Elizabeth'in utanç içerisinde olduğunu görüyor Velma, ancak zavallı kadının yapabileceği bir şey olmadığını da biliyor. Marjorie 20 senelik evliliğinin ardından eşi Dick'ten boşanma arifesinde o zaman aralığında ve annesinden para istemeye geliyor sürekli. Elizabeth de kavga çıkmaması adına her zaman yaptığı gibi Marjorie'ye istediğini veriyor. Bu noktada net bir bilgi yok ancak anladığım kadarıyla Marjorie ilaçlarını da kullanmıyor artık. Zaten bir daha muayeneye de gitmemiş aldığı teşhisten sonra. Elizabeth'in yaptığı da istediklerini yaparak kadının kendisini rahat bırakması. Ancak Velma ve diğer hemşirelerin anlattıklarına göre Marjorie asla doymuyor. Sussun diye verilen paradan 2-3 gün sonra gelerek tekrar para istiyor. Çok kısa bir sürede annesinden ciddi miktarda para alıyor ve aslında bu sosyopat çocuğun bütün bir ömrü boyunca yaptığı şey de bu. Aynı zamanda genel tavrı da çok çirkin demin de bahsettiğim gibi. Bir gün yine eve geliyor ve boşandığını haber veriyor. Aynı zamanda yeni biriyle evleneceği müjdesini de annesiyle paylaşıyor. Zavallı Elizabeth oldukça şaşkın elbette. Kızınızın boşanma işleminin tamamlandığı gün ikinci evliliğinin haberini almak pek de normal bir durum değil tabii. Yalnız Marjorie epey mutlu görünüyor. Evleneceğini söylediği adamın adı Roger. Kendisinin ne iş yaptığıyla alakalı net bir bilgi yok ancak pek de tekin biri olmadığı biliniyor. Uyuşturucu işiyle uğraşıyor olduğuyla alakalı da bilgiler var ancak bu kısmı tam olarak bilemiyorum. Aslında ikili birbirine çok benziyor çünkü ikisi de para harcamayı çok seviyorlar. Hatta en sevdikleri şey bu diyebiliriz. Söyledikleri gibi boşanmanın ardından hemen evleniyorlar, lüks içerisinde yaşıyorlar ve çok kısa bir sürede 2 milyon dolar gibi bir para harcıyorlar. Elbette bu paranın büyük bir kısmı da zavallı Elizabeth'ten alınıyor. Aile mirasının bu şekilde eriyor olması sahiden korkunç, çok üzücü yani. Gerçi çok da ciddi bir mirasları varmış ve Marjorie'ye rağmen bir türlü erimek bilmemiş. Ve elbette kaçınılmaz bir son olarak Marjorie ve Roger bu vurdum duymaz harcamaların sonunda beş parasız kalıyorlar bir gün. Otellerde yaşamaya ve borçlarını ödememeye başlıyorlar. Herkes bu ikiliden yaka silkmiş durumda gerçekten. Bir gün Elizabeth'le tanışmak istediğini söyleyen Roger konağa geliyor. Roger yaşlı kadına tanıştıktan sonra Marjorie'nin diğer evliliğinden olan oğlunun astım hastası olduğu için temiz havaya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle de dağlara gideceklerini, burada bir ev yaptırabilmek için de 750 bin dolara ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Aslında tahmin edebileceğiniz gibi çocukla alakalı böyle bir durum yok. Zaten Marjorie'nin de kişilik bozukluğu nedeniyle çocuğunu umursadığı yok. Paraya ihtiyaçları var ve yaşlı kadından bu şekilde para alabileceklerini düşünüyorlar. Yani onu kandırmaya çalışıyorlar aslında. Ancak ilginç bir şey oluyor ve bu defa yaşlı kadın bu parayı vermeyeceğini söylüyor. Sanırım artık onun da sabrı taşmış durumda kızına ve saçmalıklarına karşı. Parayı vermiyor yani ve Roger da biraz daha ısrar ettikten sonra sinirlenerek evden ayrılıyor. Aradan çok da zaman geçmeden bir gün Marjorie konağa annesini ziyarete geliyor. Ancak normalde daha kapıdayken hemşirelere ve çalışanlara esip gürlemeye, emirler yağdırmaya başlayan kadın bu defa inanılmaz sakin ve sevecen. Çalışanlara çok iyi davranıyor, Velma ile sohbet ediyor. Epey ilginç ve alışkın olmadıkları bir ruh haline sahip yani o gün. Annesiyle ilgileniyor, onunla sohbet ediyor. Zavallı Elizabeth de bu duruma çok seviniyor elbette. Kızından bu kadar sene boyunca hiç böyle bir sevgi ve ilgi görmemiş durumda. Hatta kızı ona ekmek ve marmelat bile yapmış, ikisini de kendi elleriyle yapmış. Ve yaşlı kadının elini kullanamadığı için elleriyle yediriyor ona. Ardından biraz daha zaman geçiriyorlar ve Marjorie para da istemeden gidiyor. Aslında bu durum Velma'yı biraz endişelendiriyor çünkü bu kadının para istemeden gitmesi ve annesiyle bu kadar ilgilenmiş olmasını hiç normal bulmuyor. Nitekim Marjorie evden ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra Elizabeth hastalanıyor. Hemşireler yaşlı kadının ölmekte olduğunu düşünerek hemen doktor çağırıyorlar. Durum o kadar kötü yani. Hemşireler yaptıkları kontrollerde nabzıyla alakalı problemler görüyorlar ve ölmek üzere olduğunu düşünüyorlar. Doktor eve gelene kadar zavallı kadının durumu iyice ağırlaşıyor ve doktor yaptığı tetkikler sonucunda yaşlı kadının zehirlenmiş olduğuna kanaat getiriyor. Bu zehri bir yiyecekle almış olabileceğini düşündüğünü, bugün farklı bir şey yiyip yemediğini soruyorlar Velma'ya. Velma da kızının getirdiği ekmek ve marmelatı anlatıyor. Bunun üzerine Marjorie'nin gelmesi durumunda her zaman yanında bir hemşirenin kalmasını ve asla ona bir şey yedirmemesini tembihliyor doktor. Bu noktada neden poliste şikayet edilmediği ile alakalı kafanız karışabilir. Zira benim de karıştı. Söylenene göre oldukça itibarlı bir aile oldukları için bunun polise yansımasını istememiş Elizabeth. Ve Velma'nın eşi bu durumu ihbar etmesi konusunda çok ısrarcı olmuş. Ancak Velma ne yazık ki buna cesaret edememiş. Zaten Marjorie'den herkes korkuyormuş. Sonuç olarak bu zehirleme teşebbüsü de bu şekilde kimseye haber verilmeden kapatılmış. Devamında da Marjorie eve birkaç defa geliyor ve ne yazık ki engel olamıyor hemşireler buna. Hatta annesini yemeğe çıkarmak isteyen kadını durdurmaya çalışan Velma, Marjorie tarafından darp ediliyor bir gün. Tüm bu yaşananlardan sonra artık belli bir yaşta olan Velma buna dayanamayacağına karar veriyor ve Elizabeth'i çok sevmesine rağmen onunla vedalaşarak işten ayrılıyor ve emekli olmuş oluyor. Eşiyle birlikte emekliliğin keyfini çıkaran Velma bir gün hemşire arkadaşlarından birinden bir telefon alıyor. Arkadaşı ondan Elizabeth'in gece nöbeti için yardım istiyor. Kendisinin işi olduğunu ve bu konuda güvenebileceği tek kişinin kendisi olduğunu, yani Velma olduğunu söylüyor. Ve Velma da bildiğiniz gibi Elizabeth'i epey seviyor ve yardım edebileceğini söylüyor bu nedenle. O gece konağa gidiyor ve gece nöbetçisi olan arkadaşını göndererek Elizabeth'le kendisi ilgileniyor. Böylece hem ikili hasret gideriyorlar o esnada, biliyorsunuz çok yakınlardı birbirleriyle, hem de Velma arkadaşına yardımcı olmuş oluyor. Sabah saatlerinde gündüz çalışan hemşire eve geldiğinde ilginç bir şekilde dış kapının açık olduğunu fark ediyor. Bu asla Velma'nın yapmayacağı bir hareket. Bu nedenle epey endişelenerek yavaşça içeriye giriyor ve merdivenleri çıkmaya başlıyor sessizce. Bu arada ilk merdiveni çıktığınızda henüz kata çıkmadan bir hol var ve bu holün penceresinin dibinde de bir koltuk var. Yani burası dar bir yer değil. Gündüz hemşiresi eski iş arkadaşı Velma'yı bu koltuğun üzerinde kanlar içerisinde buluyor. Velma'nın o gece orada olduğunu bilmese bu kişiyi teşhis edebilme şansı olmadığını da ekliyor daha sonra yaptığı açıklamada. Çünkü gerçekten de tanınmaz haldeymiş yüzü ne yazık ki zavallı kadının. Darp edilerek öldürülmüş. Velma'nın ölmüş olduğunu anlayan hemşire hemen kontrol etmek için Elizabeth'in odasına çıkıyor. Ancak ne yazık ki yaşlı kadını yatağında başının üzerinde bir yastıkla buluyor. Hemen nabzını kontrol ediyor ancak zavallı kadının da boğularak öldürülmüş olduğunu görüyor. Elbette hemen polis çağrılıyor ve cesetler götürülüyor. Ardından da evde delil toplanmaya başlanıyor. Ne yazık ki evden delil namına pek de bir şey çıkmıyor. Evdeki bazı tıkların ve değerli eşyaların çalındığı görülüyor ancak parmak izine veya başka bir ize ne yazık ki rastlayamıyorlar. Elbette bu noktada sürekli yaşlı kadınla birlikte yaşamakta olan hemşireler ve konak çalışanları olayın en önemli kişileri. Onlara bunu kimin yapabileceği sorulduğu zaman hepsi aynı kişiyi işaret ediyor. Elbette zavallı Elizabeth'in sosyopat kızı Marjorie'yi. Bunun üzerine polisler bir araştırma başlatıyorlar ve bu araştırma sonucunda da Elizabeth'in ölümüyle birlikte kızı Marjorie'ye tam 8 milyon dolarlık bir miras kalacağını öğreniyorlar. Yani aslında zavallı kadının ölümünden en karlı çıkacak kişilerden biri kesinlikle Marjorie. Bunun üzerine araştırma derinleştiriliyor ve bunun sonucunda da bazı delillere daha ulaşılıyor. Annesinin ölümünden tam 3 gün önce Marjorie, annesinden gelecek olan mirasın 2,5 milyon dolarını Roger'a vereceğine dair bir bildirim yapmış bankaya. Bu epey ilginç, zamanlama epey manidar sizin de tahmin edebileceğiniz gibi. Sonuçta annesinden gelecek olan pay annesi öldüğü zaman onun olacak. Bu ölümden sadece 3 gün önce mirasıyla alakalı bazı düzenlemeler yapması polisin elbette dikkatini çekiyor. Bu ve diğer deliller birleştirilerek Marjorie ve Roger tutuklanıyorlar. Roger 1978'de mahkemeye çıkarılıyor ve suçlu bulunarak 20 senelik bir hapis cezasına çarptırılıyor. Marjorie ise 1979'da yargılanarak suçsuz bulunuyor ve beraat ediyor ilginç bir şekilde. Cinayetleri kendisi işlememiş olsa bile bu işin azmettiricisi olduğu kesin bana kalırsa. Fakat asıl ilginç olan 1983 yılında Minnesota Yüksek Mahkemesi Roger'ın mahkumiyet kararını da bozuyor ve tekrar yargılanma sürecini başlatmak istiyor. Bu noktada da tekrar yargılama sürecine girilmek istenmemesi nedeniyle Roger'a bir anlaşma sunuyorlar. Bu anlaşmada iki cinayeti de kabul etmesi durumunda, yani hem Velma'yı hem de Elizabeth'i öldüren kişi olduğunu kabul etmesi durumunda beraat edeceği yazıyor bu anlaşmada. Ve Roger da bunu kabul ederek iki cinayeti de ben işledim deyip salıveriliyor. Bu arada bu esnada 20 senelik cezasını yalnızca 5 yılına yatmış durumda. Anlaşmanın ilginçliği üzerine sahiden konuşulacak çok şey var ama bunu Instagram hesabında vaka paylaşımının altında konuşalım istiyorum ben. Oraya yazabilirsiniz. Salıverilen Roger 1988 senesinde yani bırakılmasından tam 5 sene sonra intihar ediyor ve arkasında da bir not bırakarak Elizabeth'i öldürmediğini ve bu cinayetlerle ilgisi olmadığını yazıyor. Bu arada Marjorie'nin de kanunlarla başı belaya girmeye devam ediyor. Kendisi dolandırıcılık ve kundakçılık gibi çok farklı birçok suçtan birçok defa yargılanıyor. Belirli bir süre hapiste yatıyor. Ancak annesinin ölümüyle alakalı hiç ceza almıyor. Bu öykünün en üzücü yanı kendi ailinde iki zavallı kadının öldürülmüş olmasının hiçbir şekilde bir ceza almamış olması. Roger suçlanmış, 5 sene yatıp çıkmış. Marjorie zaten hiç ceza almamış. Ve aslında Elizabeth'in ölümünden fayda sağlayacak tek kişi de Marjorie. Bu arada yapılan anlaşma biliyorsunuz Marjorie 2,5 milyon doları Roger'a vereceğini söylemişti. Ancak Roger bu paradan pay alamıyor tabii ki cinayette suçlandığı zaman. Yani Roger'ın herhangi bir çıkarı olmuyor bu cinayetten. Bu cinayetten Roger sorumlu deyip mesele kapatılmış ne yazık ki. Ancak o da intihar ederken bu suçu kabul etmediğini yazan bir not bırakmış. Yani insan ölmeye karar verdiyse artık her şeyi dürüstçe yazabilir diye düşünüyorum. Neden bu cinayeti işlemediğine dair bir not bıraksın ölmeden bunu da epey manidar buluyorum. Neticede suçu kabul ederse salıverilecekti. Bu noktada işlememiş olsa bile hapisten direkt olarak çıkabilmek adına bu cinayetleri kabul etmesi çok normal, çok da mantıklı bence. Çünkü eğer kabul etmeseydi tekrar yargılama sürecine girecekti ve buradan çıkacak sonucu da bilmiyordu, suçlu da bulunabilirdi. Dediğim gibi adaletin yerini bulmamış olması epey üzücü bu davada. Hem Elizabeth hem de Velma için çok üzücü ilerlemiş her şey. Elizabeth yaşlılığını yaşayamamış, daha huzurlu ve sakin bir hayatı hak ediyormuş. Aynı şekilde zavallı Velma da o çok hayal ettiği emekliliğin tadını hiç çıkaramamış. Sahiden bu davada belli noktalar hiçbir zaman çözüme ulaşmamış bana kalırsa. Haliyle üzerine konuşulabilecek çok fazla şey var. Sizce Marjorie suçlu mu, Roger öldürdüyse neden intihar ederken suçsuzum dediği gibi konulardaki fikirlerinizi Instagram hesabımızda vaka paylaşımının altına yazarsanız çok sevinirim. Bölümün videolu versiyonunu da YouTube'a yükleyeceğim bu arada her zaman olduğu gibi. Buradan dinlemek isteyenler yani daha doğrusu izlemek isteyenler de YouTube'dan izleyebilirler bizi. Oradan da yine her zaman söylüyorum, söyleyeceğim. Abone olarak ve videolarımızı izleyip beğenerek desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet, bugün hiçbir suçu olmadığı halde açgözlülük yüzünden öldürülen zavallı iki kadının hikayesini konuştuk. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.